en pahalı harcama zamanı öldürmektir. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 27 Kasım 2021 Cumartesi ve saat tam 16.09. Kişisel Başarının İpuçları adlı serimizin 9. bölümündeyiz. Bugün başarı denilince en önemli unsurlardan biri olan zaman yönetimi üzerine konuşacağız. Daha doğrusu ilk kez konuşacağız çünkü zaman yönetimi çok geniş bir kavram. Yani bunu muhtemelen birkaç bölüme yayacağım. Arada farklı konuları konuşacağız podcast kayıtlarımda. Ama zaman yönetimini bu başarı, kişisel başarının ipuçları adlı serinin içinde birkaç bölüm halinde anlatmaya gayret edeceğim. Tabii böyle deyince gözümde korkmasın, çok zor bir şey değil. Önemli olan zihniyet olarak doğru bir yaklaşım geliştirmektir burada. Şimdi zaman yönetimi başarı denilince gerçekten en önemli unsurlardan biri. Çünkü şöyle bir düşünürsen, hayal ettiğin hayatı yaşamak, hedeflerine ulaşabilmek için elinde kısıtlı olan tek kaynağın zamandır. Neticede bir gün 24 saat, bir hafta 7 gün, işte bir ay 30 gün, 31 gün. Belirli bir kısıt içinde yaşıyoruz ve ne zamana kadar süreceği belli değil bu yaşamın. Hiçbirimiz ne kadar yaşayacağımız konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Ha belki diyebilirsin ki ya sonuçta benim hedeflerime ulaşmam, işte vizyonumu gerçekleştirebilmem için finansal kaynaklarım da yetersiz. Ama sen de biliyorsun ki bugün ismini bildiğin birçok büyük şirket yahut da işte rekortmenler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, girişimciler hep iyi bir fikir, doğru oluşturmuş bir proje, zamanında atılmış bir adım sayesinde hedeflerine ulaşabildiler, paralar kazanabildiler, işte istedikleri hayatı yaşayabildiler ya da o başarının gururunu tadabildiler. Dolayısıyla zamanı doğru yönetirsen diğer kaynaklarının hemen hepsinin sınırsız olduğunu göreceksin. Bu konulara peyderpey değineceğim zaten. Şimdi zaman yönetimi deyince az önce söylediğim gibi geniş bir kavram ama bugün Parkinson yasası, Eisenhower matrisi ve Pareto ilkesi üzerine konuşacağım. Fakat ondan önce bir soru sormak istiyorum, bence çok önemli. Bir düşün, birileri gelip bugünü ömrünün genelini değerlendirmek için örnek olarak alıp alamayacaklarını sorsalar cevabın ne olurdu? Bak bu soru gerçekten çok önemli. Birazcık açayım bu soruyu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Mesela birileriyle iş ilişkin var ya da olacak. İşte bir yere ortak olacaksın, bir yerde çalışmaya başlayacaksın ve o insanlar seni anlamak istiyor, tanımak istiyor. Diyorlar ki bugünü ömrünün genelini değerlendirmek, yani senin nasıl biri olduğunu, üretken mi, çalışkan mı, tembel mi, işte iyi fikirlere sahip mi, zamanını doğru değerlendiren biri olup olmadığını anlamak için bugün örnek alabilir miyiz diyorsa cevabın ne olur? Lütfen kendine bir iyilik yap, kaydı burada durdur ve biraz üzerine düşün. Çünkü eğer cevabın şuysa, hayır hayır lütfen bugün örnek olarak almayın, bugünü öylesine geçirdim, örnek istiyorsanız bana biraz zaman verin, ben iyi bir gün yaşayayım ve onu örnek alın gibi bir cevabın varsa ne yazık ki kaybedenlerdensin. Ama şu an için moralini bozmasın, bunu düzeltebilirsin. Yok eğer cevabın evetse, evet bugün örnek olarak alabilirsiniz diyorsan sen zaten gerçekten bu hayatı dolu dolu yaşıyorsun demektir ve bu ses kaydı sana belki bir tık daha iyi olman için faydalı olabilir. Ama lütfen bunun üzerine düşün. Çünkü hayır diyorsan günlerini öylesine geçiriyorsundur ama bu günler sana piyangodan verilmedi. Ömründen gidiyor. Hiçbir gününü zayi etmemelisin. Ve girişteki cümleyi tekrarlayayım. Bugüne dek en yaptığın en pahalı harcama nedir biliyor musun? Öldürdüğün zamanlardır. Hadis-i şerifte de iki günü aynı olan ziyandadır diye buyuruluyor. Yani dün ile bugünün aynıysa sen zarardasın. Hele bugünün dünden daha kötü, daha verimsizse çok daha zarardasın demektir. Bunların hiçbirini moralini bozmak için söylemiyorum. Farkındalık yaşaman için söylüyorum. Bak Buda'ya en büyük yanılgı nedir diye sormuşlar. 2500 yıl önce yaşamış bu adam. En büyük yanılgı zamana sahip olduğuna inanmandır. Öyle düşünmendir demiş. Halbuki zamana sahip olamazsın. Onu ya harcarsın ya da değerlendirirsin. Burası gerçekten çok ama çok önemli. Hani meşhur bir metafor vardı. Her gün sana her sabah 86.400 dolar verilse, banka hesabında böyle bir para olsa ama gün sonunda bunu bitirmiş olman gerekse ne yapardın diye. Çok önemli bir metafor bence. Yani o parayı O her sabah sana o para verilecek, banka hesabında göreceksin ama bitirmen gerekiyor gün sonuna kadar. Ne yaparsın? Hepsini harcar mısın? Ya da çoğunu harcayıp bitirir misin? Yoksa kazananların yapacağı gibi bir kısmını harcayıp bir kısmını birikim, bir kısmını da yatırım mı yaparsın? Birikimle yatırım bazen karıştırılır ama birikim sadece biriktirmektir. Yatırım ise o parayı daha çoğalabileceği bir yerlerde değerlendirmektir. Yani bugün en popüler yatırım aracı nedir? Tabii ki kripto paralardır ya da hisse senedi ya da altın, dolar, her neyse, gayrimenkul. İşte burada bir paradan örnek veriliyor ama 86.400 biliyorsun 24 saatin içerisindeki toplam saniyeleri ifade eder. Yani burada zamanını doğru değerlendiriyor musun şeklindeki bir farkındalık için bir metafordur bu. Her sabah 86.400 saniye ile uyanıyorsun. Acaba bunun ne kadarını harcıyorsun, ne kadarını biriktirip ne kadarını yatırım yapıyorsun? Birikim ve yatırım nedir? Harcadıkların işte boşa geçen zamanlar olabilir, eğlencene, gezmene, tozmana vesaire harcadıkların olabilir ki bu da faydalıdır. Ama birikim ve yatırım nedir? Yatırım öğrendiklerindir. Kitap okuyabilirsin, faydalı videolar izleyebilirsin. YouTube dediğimiz yer dünyanın en büyük üniversitelerinin yarışamayacağı bir platform artık. Oradan kendine uygun videolar seçebilirsin, seminerler, eğitimler, kendine herhangi bir şey katabilirsin. Birikimlerin nedir? Tecrübelerindir elbette. Yani bugün yaşadığın herhangi bir şeyden öğrendiklerindir. Unutma ki zaman herkese eşit dağıtılan tek şeydir. Bunu doğru değerlendirenler maddi manevi her zaman kazanır. Sakın yeterli zamanım yok deme. Pastor, işte Marie Curie, Jonas Salk, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Elon Musk, işte Canan Dağ deviren Aziz Sancar, herkesin 24 saati vardı. Stephen King 60 küsür kitap yazmış bugüne kadar. Bizim gibi, benim gibi ve senin gibi sadece 24 saate sahipti. Biraz buradan bakmak lazım olaya. Bir gün bitecek bu yaşantı. Dönüp şunu dersek yazık etmiş olmaz mıyız? Keşke şunları yapsaydım. O yüzden bugün bir farkındalık yaşamanı istiyorum. Robert Kiyosaki der ki zenginler ile fakirleri ayıran tek şey zamanı nasıl değerlendirdikleridir. Bu adam sıfırdan milyarder olmuş bir adam. Hayatını çok iyi biliyorum. Zengin Baba Yoksul Baba Nakit Akışı gibi muhteşem milyonlar satmış kitapların yazarıdır. Ne diyor burada bak dikkat et. Hani meşhur bir deyiş vardı ya, ilk duyduğunda biraz irite eder insan. İşte Lamborghini'nin ya da işte Ferrari'nin reklamı televizyonlarda yapılmaz. Çünkü onları alan kişiler televizyon izlemez. Eğer bugün ortalama bir insan 4 saat televizyon izliyorsa hayatının neden berbat olduğunu düşünmek için ya da bulmak için başka sebeplere herhalde ihtiyacımız yok değil mi? 4 saat televizyon ne demek? 2-3 saatte sosyal medyaya ekle, al sana mahvolmuş bir hayat, boşa geçen bir hayat. Buraları birazcık ne yapmak lazım? Düşünmek lazım, öyle değil mi? Tekrar ediyorum, amacım farkındalık yaşaman, asla moralini bozman değil. Düzeltmen için anlatıyorum bunları. Ve gelelim. Bugün 3 teknikten bahsedeceğim demiştim. Parkinson yasasını. Parkinson yasası bize kısaca der ki bir işi bitirmek için ne kadar süren varsa o işi bitirmek o kadar zamanını alır. Şimdi bunu açıklayacağım ama Thomas Brown'un çok güzel bir sözü var. Yaptığınız işin en iyisini, hele bir de zamanında yaparsanız, dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. Bak, yaptığın işi en iyi şekilde yapar ve bir de zamanında yaparsan insanlar seni dağ başında bile bulur. Peki şimdi Parkinson yasası bize ne diyor? Bir işi bitirmek için ne kadar zamanın varsa o iş o kadar zamanını alır. Yani aslında iş teknik olarak o kadar sürmeyecek olsa bile. Diyelim ki bugün bitirmen gereken bir yazı var. Bugün akşama kadar bitirmen gereken bir yazı. O yazı totalde 2 saatini bile alacak olsa bütün gününe yayılıyor. Neden? Diyorsun ki ya zaten zamanım var artık. Yani hemen yazmak zorunda değilim. Biraz televizyon izleyeyim, biraz Instagram'a bakayım, birazcık işte arkadaşımla konuşayım, biraz uzanayım falan filan derken bütün güne yayıyorsun. Halbuki o işi gerçekten 2 saat içerisinde, mesela 2 mola vererek bitirecek olsan, totalde molalarla hadi 2,5 saat olsa, geri kalan zamanında daha faydalı işler de yaparsın. Yine eğlenebilir, dinlenebilir, bir şeylerle ilgilenebilirsin ama o işi zamanında bitirmiş olsan, yani total vakti kadar vaktini alsa, o zaman ne kadar verimli olacağını bir düşün. Bak, bir gün içerisinde 20 tane yazı yazman gerektiğinde de o 20 yazıyı bitirirsin. Bir tane yazı yazman gerekiyorsa da sadece o bir yazıyı yazarsın. İşte Parkinson yasası bize birazcık bunu söylüyor. Ya da bir ödevin vardır ya da bir müşteriye o gün bir fiyat teklifi göndermen gerekiyordur. Akşama kadar söz vermişsindir. Ama o fiyat teklifi totalde senin 1,5 saatini alacak olsa bile akşama kadar yayarsın. Parkinson yasası bunu söylüyor. Bunu ilk ortaya atan adam 1955 yılında Kiril Parkinson. İngiliz tarihçi ve yazar, ünlü bir adamdır. İngiliz sivil hizmetlerinde çalışırken bürokrasinin nasıl işlediğine bakıyor ve şaşırıyor. Oradaki memurlar o işin son teslim tarihine kadar uzatıyor onu. Sonra araştırmasını derinleştirince bireysel hayatta da böyle olduğunu görüyor ve 1955 yılında meşhur Ekonomist dergisinde bu yazısını, makalesini yayınlıyor. Ve gerçekten de büyük ilgi görüyor çünkü kurumlar, insanlar vesaire bunun aslında ne kadar doğru olduğunu görüyorlar. Ve kendisini düzeltmek isteyenler hakikaten düzeltiyor. Nasıl yapıyorlar bunu? İki tane önemli teknik var. Yani Parkinson yasasını hayatımıza uygulayıp nasıl daha iyi hale getiririz? Bir, saate göre hareket etmek. Yani görevlerinin bir listesini yap. İster bir günlük bir görev listesi, ister haftalık, aylık vesaire. Sonra bunları tamamlamak için kendine bazı süreler tayin et. İşte şu 4 saat, bu 2 saat, bu bir gün vesaire. Bunu bitirince kendine şöyle bir değişiklik yap lütfen. Bütün o tahsis ettiğin zamanları tam yarıya indir. 2 saatse 1 saat, 4 saatse 2 saat gibi. İlk başta ya olur mu, nerede yarısı, nerede tamamı diyebilirsin. Ama göreceksin, belirli bir disiplinle bunu uygulamaya çalıştığında zaten yarısında o işlerin bittiğini göreceksin. Ve sonra şunu diyeceksin. Ya arkadaş, ben önceden ne kadar zaman harcıyormuşum, ne kadar yayıyormuşum. Biraz telefona bakayım, biraz mesajlara döneyim, Instagram, mailler, televizyon filan. Aslında ne kadar çok zamanını boşa geçirdiğini ve hedeflerine neden ulaşamadığını göreceksin. Ha, ekstrem bazı durumlarda yarısı yetmeyebilir ama o zaman da bir tık arttırırsın. Yani bir saatlik diye düşünmüştün, yarım saate indirdin ama 40 dakikada bitti. Çok da önemli değil. Yine kârda olacaksın. Ben bunu kendimde ve danışanlarımda uyguladığımda çok ama çok güzel sonuçlar aldım. Zamanla yarışman gerektiğini unutma çünkü zaman gerçekten kısıtlı. İkinci başlık ise Parkinson yasası ile ilgili, verimliliğini azaltan her şeyi ne yapmalısın? Yok etmelisin. Mesela şöyle düşün, bir işin başına oturmadan önce ya da bir ödevin vardır, öğrenci falan da olabilirsin. Bir işin başına oturmadan önce ya şu Instagram'a bir bakayım dediğinde ne oluyor biliyor musun? Sen Instagram'da 3 dakikanı geçirsen bile o işe tekrar koyulman 20 dakikanı falan alabiliyor. Çünkü beyninin ön belleğinde Instagram'da baktığın şeyler oluyor ya da WhatsApp'ta geri döndüğün cevaplar, biriyle konuştukların vesaire. Yani gerçek bir konsantrasyonla o işe başlaman aslında en az 5 katı vaktini alıyor. 3 dakika başka şeylerle meşgul olduysan 15 dakikanı harcıyorsun. Onun için kendine bazı molalar tayin edip sadece o molalarda ilgilenirsen bunlarla ne kadar verimli, ne kadar çalışkan, ne kadar başarılı olduğunu göreceksin. Kendinle gurur duydukça bunu arttıracaksın. Bugün tabii kısa kısa değineceğim. O yüzden istersen Parkinson yasası diye Google'a yazıp daha böyle geniş bir şekilde bunu okuyabilirsin. Ama bu kadarı bile emin ol, verimliliğini arttırmak için yeterli. İkinci önemli başlık ise Eisenhower matrisi. Şimdi burada bir şeyden daha bahsetmek isterim. Zaman yönetimi deyince anlaşılması gereken ilk konu her şeye yetişemeyeceğini bilmen ya da her şeye yetişmek zorunda olmadığını bilmen. William James der ki bilgelik neyi görmezden geleceğini bilme sanatıdır. Yani sen totalde bir gününü düşündüğünde o gün içerisinde neleri görmezden gelmen gerektiğini anladığın anda nelerin önemli olduğunu da anlarsın. Ve sadece önemli işlerine odaklanırsan ya da en azından önceliği oraya verirsen ne kadar verimli olduğunu görürsün. Robert McCain ise çok güzel bir şey söyler. En önemli hedeflerin başarılamamasının sebebi zamanımızı ikinci sıradaki işlere harcamamızdır. İsmini hatırlayamadığım biri çok güzel bir şey söylemişti. Yine bununla ilgili. İnsanlar için insanlara yapması zor gelen iki şey vardır. Eylemlerini önem sırasına göre düşünüp planlamak ve yapmak. İşte bu iki nokta profesyonellerle amatörleri, başarılılar ile başarısızları birbirinden ayırır. Çok önemli bir şey. Şimdi Eisenhower matrisi, tabi bu sesli bir anlatım ama Google'a lütfen yaz beni dinlerken Eisenhower matrisi diye, karşına önemli şeyler çıkacak. Yani görsel olarak faydalanabileceğin. Şimdi burada görsel olarak baktığında Eisenhower matrisi ile ilgili şunu göreceksin. Bir A4 kağıdı al eline yahut da işte ajandandan bir sayfa aç ve o sayfayı lütfen 4'e böl. 4 kutucuğu ayırdıktan sonra sol üstteki kutucuğa acil ve önemli, sağ üstteki kutucuğa önemli, acil değil, sol alttaki kutucuğa acil, önemli değil, sağ alttaki kutucuğa da önemli de değil, acil de değil diye yaz. Ve sonra lütfen aklındaki bütün işlerini başka bir kağıda listele. Yani en önemli görevinden en basit işte markete gidip tuvalet kağıdı alınacaktır, şampuan alınacaktır, onları bile yaz. Bütün işlerini yazdıktan sonra bu 4 kutucuğa birlikte bölüştüreceğiz. Acil ve önemli, yani sol üstteki kutucuğa o gün bitirmen gereken, hadi bilemedin en geç ertesi güne kadar bitirmen gereken işlerini yaz. Önemli ve acil yazan bölümü. Tamam. Bu nedir? Bugün ve yarın en geç bitirmen gereken işlerdir. Ödemen gereken faturaların vardır, kredin vardır, işte söz verdiğin, birine göndermen gereken bir şey vardır, uğraman gereken bir yer vesaire. Bütün o önemli ve acil işlerini yaz. Yani o az önceki listenden buraya, bu kutucuğa geçirmen gereken işleri geçir. Sonra önemli ama acil değil, sağ üstteki kutucuğa da daha böyle uzun vadede yapman gereken, ama bir hafta, ama bir ay, ama üç ay, fark etmez. Yani bir hedefin, bir vizyonun, bir hayalin vardır. Oraya onu yaz ve sonra altına da bunu planlayacağım diye not ekle. Neticede burası önemlidir senin için ama acil değildir. Fakat planlaman gerekiyordur. Burası önemli. Şimdi sol alttakine de listenden, hani neydi sol alttaki? Önemli değil ama acil. Burada başkalarına devredebileceğin işleri listelemelisin. Yani işte markete gidilecekse eşinden rica edebilirsin. Yanında çalışan birileri vardır belki. Ya da işte çocuğun yeterince markete gidebilecek yaştaysa ona devredebilirsin. Bu nedir? Birinden 3 dakika, birinden 20 dakika derken en az 1,5-2 saatinin açığa çıktığını göreceksin. Burası delege edebileceğin bir bölüm. Başkalarına verebileceğin işler. Birçok yöneticiyle çalışıyorum. Diyorum ki, mesela diyor ya ben daha verimli olmak, daha çok para kazanmak, daha başarılı olmak istiyorum. Tek yaptığım şey şu. Bana bir gününü en dürüst şekilde yaz. Dakika dakika hatırlayabildiğin kadarıyla. Ve sonra hemen ilk sorduğum şey şu oluyor listesinden. Şu şu şu işlerini başkalarına devredemez misin? Üzerine ciddi şekilde eğildiğimizde o işleri devrettiği anda günde en az 2,5-3 saatinin boşa çıktığını görüyoruz. Buralar çok önemli noktalar. Ve son olarak sağ alttaki kutucuğa önemli de değil, acil de değil demiştik hatırlarsan. Burası da daha sonra yap başlığıyla inceleyebileceğin bir şeydir. Ya da tamamen iptal et ya da iyice ertele. Yani o kadar önemsizdir ki senin için hedeflerini, hayallerini, işte vizyonunu düşündüğümüzde son sırada gelecek işlerdir. Ama senin kafanı kurcalıyordur. Sen burada bunları erteleyebileceğin son tarihleri yazabilirsin. Bak, bir sürü işin, görevin vardı, tasnif ettik. Şimdi en önemli ve acil olanları tamamlayacaksın. Sonra önemli ama acil olmayanları planlayacaksın. Önemli değil ama acil olanları başkalarına delege edeceksin. Ve en sonunda da ertelemen gerekenleri yazacaksın. Bu seni çok ama çok rahatlatacak. Bundan emin olabilirsin. Kafanı kurcalayan bütün işleri tasnif edeceksin. Düzenli bir hale getireceksin. Bu seni bambaşka bir noktaya taşıyacak. Ve son yöntem. Pardon. Pareto ilkesi. Bu gerçekten kişileri ve şirketleri, hatta devlet kurumlarını, bu konuda birçok şeyle çalıştım bugüne kadar, kişi ve kurumla çok ama çok ilerleme kaydedilebilen harika bir teknik. Kısaca 100 yıl kadar önce ekonomist ve matematikçi Vilfredo Pareto İngiltere'de yaşadığı dönemde toprakların, yani İngiltere'deki toprakların %80'inin nüfusun %20'sine ait olduğunu görüyor ve şaşırıyor. Sonra kendi ülkesi olan İtalya'ya gidince orada da aşağı yukarı aynı rakamların olduğunu görüyor. Ve biraz daha farklı konularda da bu istatistik geçerli mi diye bakıyor. Geçerli olduğunu görünce çok şaşırıyor. Fakat bunu yeterince detaylandıramıyor. Yani bir metodolojik hale getiremiyor. Kendisinden sonra George Zipf ve Joseph Juran gibi ünlü iktisatçılar bunu daha böyle kuramsal hale getiriyor ve çok detaylandırıyorlar. Artık 80-20 kuralı, Pareto prensibi, asgari çaba ilkesi gibi isimlerle anılmaya başlıyor ve özellikle yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hak ettiği değeri görmeye başlıyor bu ülke, çünkü çok önemlidir verimliliği arttırmakta. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim, ne kadar hassas olduğunu göreceksin. Bak, 80-20 kuralı bize şunu söylüyor. Hepsi de tespit edilmiş önemli istatistikler. Dünya nüfusunun %20'si zenginliğin %80'ine sahiptir. İş dünyasında satılan ürünlerin %20'si karlılığın %80'ini oluşturur. Trafikteki kazaların %80'ine sürücülerin %20'si sebep olur. Zamanımızın %80'inde gardırobumuzdaki kıyafetlerin yalnızca %20'sini giyeriz. Vaktimizin %80'i tanıdıklarımızın %20'siyle geçer. Nobel ödüllerinin %86'sı ülkelerin %15-20'sine verilir. Daha doğrusu ülkelerin 15-20'si kazanır. Dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft, kendisine en fazla raporlanan hataların %20'sini çözerek bilgisayarlardaki çökmenin %80'ini engelleyebildiklerini görmüşler. Bu rakamlar bazen 80'e 20, bazen 65'e 35, 75'e 25 olarak değişir ama azınlığın çoğunluğa galip geldiği asla değişmez. Mesela kimileri halen sosyal medyanın zararsız ya da yararlı olduğunu iddia eder. Bir bakıma doğrudur ama şöyle bir tespit edilecek olsa, orada harcadığımız vaktin en fazla %20'sinde faydalı ve yeni bilgiler öğrenirken geri kalan %80'inde bize hiçbir yararı olmayacak, hatta zararlı olacak şeylerle vakit geçirdiğimizi görebiliriz. Kısaca bu Pareto ilkesi bize diyor ki sonuçların %80'i aslında girdilerin %20'siyle oluşur. Kurumsal hayatta çalıştığımda da ben bunu incelerdim ve bakardım ki müşterilerin %20'sinden ediniliyor %80 karımız. Ve hemen o %20 müşteriye daha çok ne satabileceğimizi düşünürdüm. Yahut da işte diyelim 10 tane ürünü varsa bir firmanın, o 10 üründen ikisi bilemedin 3'ü şirketin asıl gelirlerini oluşturur. Bu asla değişmez. Peki bu kadar anlattın Barış. Bunun ne önemi var ya da bunu hayatımıza nasıl entegre ederiz diye düşünüyorsan, şurası çok önemli. Bir gününü düşün. Ortalama bir gününü. Zamanının %80'inde ne yapıyorsun? Ve bunlar sana ne kadar fayda sağlıyor? Dediğim gibi 80 değil 70 olabilir vesaire. Önemli olan şu azınlıkla çoğunluk arasındaki dengesizliği anlamak. Gün içinde ortalama onlarca mail, SMS alabiliyorsun. İşte bir sürü kişi seni arayabiliyor. Ya da işte o %80'lik çalıştığın mesai saatlerinin %80'inde ne yaptığına bir bak. Ve sonra bu %80'in ya da %70'in senin sonuçların üzerinde ne kadar etkili olduğuna bak. Ne demek istediğimi daha iyi anladığını biliyorum artık. Yani o boşa geçirdiğin vakitler aslında sana fayda etmiyor. Dolu dolu geçirdiğin %20, 25, 30 senin asıl kazancına, mutluluğuna, başarılarına etki ediyor. İşte burada şöyle düşünürsen, ben bu kazancıma, mutluluğuma, başarılarıma etki eden %20'lik zaman dilimine, bu diğer %80'den, eşitsizliğin diğer tarafındaki %80'den ne kadarını alırsam hayatımı daha iyi hale getiririm. Şöyle bir düşünsene, o %80'lik dilimden sadece %10 daha bu tarafa atarsan eşitsizliğin diğer tarafı %20'den 30'a çıkar. Yani önceden %20 iken şimdi 30'a çıkıyorsa bu ne demek? Senin verimliliğin en az %50 artıyor demek. Bir %10 daha verirsen, yani 60'a 40'a getirirsen ne demek bu? Şu demek, verimliliğin, kazancın, başarıların, hedefine ilerlerkenki hızın tam %100 artacak demek. Peki bu senin hayatını nasıl değiştirir acaba? Lütfen bu kayıt biter bitmez ki zaten bitiriyorum artık. Otur ve düşün. Ortalama bir gününü düşün. Gerçekten çalışıyorum zannederken yüzde kaçını faydasız ya da alelade işlere harcıyorsun, yüzde kaçı gerçekten çalışıyorsun. Ve bu eşitsizlikten, büyük olan taraftan küçük olan tarafa bir şeyler eklersen neler değişebilir hayatında? Emin olabilirsin ki tahmin edebileceğinden çok daha fazla şey değişecek. Şu andan itibaren istersen vaktinin en verimli %20'sini sana %80 fayda sağlayan işlere harcayabilirsin. Hatta daha fazlasını yaparak. Belki bir dönem bedel ödersin ama 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalmayabilirsin. Ya da pişman olacağın bir hayat yaşamaktansa gurur duyacağın işlere imza atabilirsin. O halde senin zamanını değerlendirmene, senin verimliliğini artırmana, senin sana yakışacak bir hayat yaşamak için zamanını dizayn etmene. Kendine iyi bak. Sevgiyle kal.